Ayrım 41.
Sen küçük sandviç ekmeklerini o güzel mezelerinden sürerdin. Kokteyllerimizi içerken okumaya devam ederdik. Kaya'nın karısı her zamanki gibi uyuklamaya başlardı. Sonra gözlerini açardı. Aman ne güzelmiş çocuklar. Tatlı tatlı yuttu beni derdi. Bir kere de bitirmezdik hepsini. Her salı bir selim günü düzenlerdik. Bir hafta bizde, bir hafta Kaya'larda, bir hafta... Kaya derdi ki, neden bunları kullanıp bir şeyler yazmıyorsun? Nermin atılırdı. Sen istersen her şeyi yaparsın. Yazdıklarını akşamları bize okursun. Hep birlikte düzeltiriz. Aylardır bu konuda çalışıyorsun. Bu kadar vaktini verdin buna. Uğraştığına değsin. Hep bir ağızdan, tabii, neden yazmıyorsun? Benim tanıdığım bir yayın evi sahibi var. Kolayca bastırırız. Gazetelerde sanat haberleri yazan bir arkadaşım var. Biraz bahseder. Reklamcı biri var. Kapağını yaptırırız. Kuşe kağıdına basılmış nefis, cıvıl cıvıl şömize bir kapak. Siyah çerçeveli ciddi bir ilan. Bu kitap ne ciddi kavgaların, ne büyük ve yaygın sıkıntıların, ne de ezilen insanların romanıdır. Bu kitap, mustarip bir ruhun iç çekişlerinin romanıdır. Sizlere hizmetten şeref duyan yayın evimiz iftiharla sunar. Tutunamayanlar. Belli başlı bütün kitapçılarda bulunur. Taşraya ödemeli gönderilir. Büyük bir gazetenin sahibi bizim kayınpederin liseden arkadaşı. İlanı çok ucuza yayınlatırız. Belki tefrika yapmaya bile yanaşır. Duyurma işini bana bırakın. Sonra küçük dedikodular çıkarırız yavaş yavaş. Yazar eserinin o kadar etkisi altında kalmış ki neredeyse kendini öldürüyormuş. Tutunamayanlarla birlikte yaşayacağım diye tutturmuş. Aylarca kendine gelememiş. Dilenci falan görmeye dayanamıyormuş artık. Bir süre sinir buhranları geçirmiş. Az kalsın karısından ayrılıyormuş bu yüzden. Allah yazdıysa bozsun. Kaya, o ne biçim söz? Henüz tam iyileşmemiş. Evine gelenlerle konuşmuyormuş. İnsanlardan nefret ediyormuş. Hayır, insanları seviyormuş ama genel anlamda. Bunun dışında kimseye tahammülü yokmuş. Olayı gerçek hayattan aldığını söyleyenler de var. Yok canım, böyle olaylara rastlıyor muyuz çevremizde? Adamın muazzam bir hayal gücü var. Adam filan değil, çok genç bir çocukmuş. Daha liseye gidiyormuş. Olamaz. Çok derin bir hayat tecrübesi var bu kitapta. Hayır canım, bizim oğlan aynı mektebe gidiyorlarmış. Şu Fransa'da bir kız çıktı ya, işte onun gibi. O kızcağıza da inanmamışlardı başında. Kaya amca, bak Selim amcanın resmini yaptım. Murat da çok seviyor Selim amcayı. Büyüyünce onun gibi intihar edecekmiş. Çocukların yanında konuşursanız böyle olur işte. Onlara çok güzel şeyler öğretiyorsunuz. Bu Selim'den çok konuşuluyor artık. Başım ağrımaya başladı hafiften. Şimdi anlıyorsun değil mi neden gitmek istediğimi? Anlasan da geciktin biraz. Ben anlıyor musun dedikten sonra anlamak ya da ben söylemeden önce anlasan da anlamak diye bir meselenin vardı. Bütün bunlara dayansam bile, Selim'i seninle paylaşmaya razı olsam bile sonunda başın ağrıyacak. Kaya da karısı da senin başını ağrıtabilir. Belirli bir sınırı geçerlerse başın ağrır. Ben mutlak bir yoğunlaşma istiyorum. Kolumu bacağımı unutturacak bir yoğunlaşma. Hem de boş yere durup dururken bir yoğunlaşma. Sana yoğunlaşmadan nasıl bahsetsem? Gerçekten bu kelime aramızda hiç geçmedi. Bunun gibi birçok kelimeyi karşılıklı hiç kullanmadık. İşte karıcığım. Bütün bu nedenlerle ben de bu yazıları evin dışında okumalıyım. Direksiyonunu istediğim doğrultuya çevirebileceğim bir arabanın arkasında yatan ve beni sana tarif edemeyeceğim bir biçimde ilgilendiren bu yazıları uzun bir yolculuk boyunca okumak niyetindeyim. Uzun ve hazin bir yolculuk olacak. Geçmişten geleceğe uzanan bir yolculuk. Bu yolculukta ben gelişimimi yaşayacağım. Kendime bu hürriyeti vermeden önce kutuyu açıp bir satırını bile okumaya cesaret edemezdim. Yol uzun ve zahmetli. Bana müsaade. Çocukları yutan Nermin yüzünde muzaffer bir yorgunluk ifadesiyle geldi. Biraz önce kocasına o kadından bahsetmekte acele etmişti. Ah o kadınlar! Turgut'un yüzünde ve hareketlerinde sakin bir görünüş vardı. Bu meseleyi hemen unutması gerektiğini düşündü Nermin. Karşılıklı oturdular. Turgut'un ertesi gün yapacağı iş yolculuğunu konuştular. Turgut heyecansız görünmeye çalışıyordu. Düz bir sesle konuşuyordu. Bir gün gelecek bu yolculuklar azalacaktı. Sonra bitecekti. Bütün insanlarda bulunan oturup yerleşme eğiliminden bahsetti. Sonu belirli bir işle uğraşmak insana huzur veriyordu. Nermin konuşmaya başlayınca bu sahte durgunluk bir anda bozuluyordu. Düşüncelerine dalıyordu bir anda. Nermin'in sözlerinin bitmesini büyük bir sabırsızlıkla bekliyordu. Düşüncelerinden kurtulabilmek için anlatmaya, gelişigüzel anlatmaya karşı bir susuzluk duyuyordu. Nasıl olursa olsun bu zamanı, bu ağır geceyi geçirmek gerekiyordu. Düşüncelerini kendine saklamak isteyen bir insan olarak yataktaki yakınlığın getireceği huzursuzluktan korkuyor, konuşmayı uzatıyordu. Günün yaşandığı bu odada elbiselerle yapılan bu oturum günün devamıydı onun için. Yatak odasında yeniden başlaması gereken bir yaşantının düşüncesi onu yoruyordu. Orada sahte ve zorlama bir davranışı sürdürmek çok zahmetliydi. Yolculuğa çıkmadan önceki gece insan hemen arkasını dönüp yatamazdı. Çocuklar uyumuştu. Konuşma anlamını kaybetmeye başlamıştı. Hiçbir dış etkenin bozamayacağı yakınlık kaçınılmaz duruma gelmişti. Bu huzursuzlukla karısından önce kalkarak yatak odasına doğru yavaş yavaş yürüdü. Korkuyorum Oldik. Kendimi ele vermekten korkuyorum. Majesteleri bana güvenebilirler. Ne zamandan beri majeste olduk Oldik? Geçen gün konuşmuştuk efendimiz. Yeni bir krallığın hüküm sürmeye başladığından söz etmiştik. Demek yeni saltanatımız başlıyor. Öyle oluyor efendimiz. İçimi bir soğukluk kapladı Oldik. Uzaktaki ülkemin, buzlar ülkesinin bir özlemi olacak bu Oldik.
Bu sade sıcaklık beni hiç ısıtmadı. Şimdi anlıyorum bunu. Sıcak ülkelerin insanın beynini uyuşturan büyüsüne kapıldım bir süre. Şimdi bu yatak bana ülkemin bütün buzlarından daha soğuk geliyor. Bu kocaman yatakta kaybolacağımı sanıyorum. Bana bu bilinmeyen ülkeye gelmek üzere yola çıkmadan önce söylemişlerdi Oldik. Bizim ülkenin az görünen güneşini arayacağımı söylemişlerdi. Çok geç kalmadan bir şeyler yapmalıyız. Kraliçe geliyor efendimiz. Biraz kendinizi toparlarsanız. Beni bırakmayacaksın değil mi Oldik? Sizi ne zaman yalnız bıraktım efendimiz? Perdeleri kapadı. Bu Turgut'un göreviydi. Işık yanarken pencereye ancak erkek yanaşabilir yatak odasında. Buradaki adetlere bir türlü alışamadım Oldik. Bana öyle geliyor ki bizim soğuk ülkemizde insanlar arasında bu kadar sık ortaya çıkmasa da, bu kadar çok sözü edilmese de, bu kadar yerli yersiz bahsedilmese de daha başka türlü, daha başka anlamı olan bir sıcaklık vardır. Yatağın yanında kımıldamadan duruyordu. Soyunmadan öyle hareketsiz bekliyordu. Nermin yaklaştı, kravatını çözdüm. Kötü bir başlangıç. Bana dokunulmasını istemiyorum Oldik. Sinirlisiniz efendimiz. Yapamıyorum artık Oldik. Ben kral rolüne daha fazla devam edemeyeceğim. Bu elbiseler beni sıkıyor. Soyunmak da istemiyorum. Düşünce elbiselerinizi mi istiyorsunuz? Yamansın Oldik. Hiçbir şey belli etmezsin. Duymamış gibi yaparsın. Çok yükseklerde olabilirdin. Ben yerimi seviyorum efendimiz. Yerimi biliyorum. Beni kraliçeye takdim etmediğiniz için size hiç gücendim mi? Bir türlü fırsat olmadı Oldik. Münasebetsizliğimin ben de farkındayım. İstersen bu gece... Soyunmayacak mısın daha? Yarın erken kalkmayı düşünüyordun. İyi bir düşünce bu. Erken uyumalıyım. İsteksiz bir hareketle elini gömleğine götürdü. Nermin vücudunu kapatmaktan çok açık bırakmak için yapılmış bir gecelik giymişti. Bu gece ayrılık gecesi. Başka ne giyebilirdi? Ne garip. Beni soyunurken görmesini istemiyorum bu gece. Garip bir utangaçlık içindeyim Ulrik. Buzlar ülkesindeyken de öyle olduğunuzu söylerlerdi. Soyunurken kimseyi yanınıza yaklaştırmazmışsınız. Annenizden bile utanırmışsınız soyunurken. Ne garip. Ben bütün bu huylarımdan vazgeçtiğimi sanıyordum. Kaybettiğim bütün eski alışkanlıklarımın beni sardığını hissediyorum şimdi. Özlemden mi dersin? Bilemeyeceğim efendimiz. Ben sizin kadar okumuş değilim. Daha çok kendimi yetiştirmiş sayılırım. Kravatını asmak için gardırobun kapağını açtı ve artık yatağa girmiş olan Nermin'le arasında yer alan kapağın gerisinde soyundu. Kapağı kapattı. Birden onu seyreden Nermin'in gözleriyle karşılaştı. Boşuna telaş ediyorum. Her zamanki gibi davranıyor aslında. Beni seyretmekten hoşlandığını bu gece mi öğreniyorum? Fakat yatağa yaklaşınca gene cesareti kırıldı. Kapıya doğru yürüdü. Bir kitap alıp geliyorum dedi. Önce mutfağa gitti. Buzdolabını açıp yiyeceklerin karşısında durdu bir süre. Burada güzel günler geçirdiğimizi inkar edemezsin Oldik. Burada yaşamanın rahat bir yanı olduğunu sen de biliyorsun. Belki bu arada seni çok ihmal ettiğim olmuştur. Fakat her zaman varlığını hissettiğim de bir gerçektir. Seni hiçbir zaman yanımdan ayırmadım. Bana bunları açıklamak zorunda değilsiniz efendimiz. Üzerinize titrediğimi belli etmeden her zaman yardımcı olmaya çalıştım size. Birlikte daha güzel günler göreceğiz Oldik. Şimdiden uzak ülkemin kokularını duyar gibiyim. Buzdolabı açık kaldı. Ondan olacak efendimiz. Bu iyi bir işaret Oldik. Güler yüzlülüğünü kaybetmemişsin. Gerçek neşeyi unutmamışsın. Benim gibi başkalarını hırslanarak neşelenmek gibi aldatıcı bir eğlenceye kaptırmamışsın kendini. Kendini koruduğuna sevindim. Üşümeye başladığını hissetti. Buzdolabını kapadı. Canı bir şey istemiyordu. Mutfaktan çıktı. Başka duvarların arasında mı kapayacağım kendimi dersin Oldik? Efendimiz daima en iyi olanı bilirler. Benimle karınmışsın gibi konuşma Oldik. Senden bana güven vermeni istemiyorum. Gözünü kapadı. Kitaplığından bir kitap çekti. Dönüşte çocukların odasına uğramak gibi bir soğukluk yapsam mı Oldik? Her şeyi yapabilirsiniz efendimiz. Artık işimiz soğukluk yapmak değil mi? Evet Oldik. Buna mecburuz. Bu kargaşalıkta çocukların yeri ayrı olsa gerek efendimiz. Onların büyüyünceye kadar gece üstleri örtülmeli, terleyen alınları silinmeli. Onlara bu fırsat verilmeli bana kalırsa efendimiz. Peki Oldik, bu gece senin gecen. Bu gece isteklerin yerine getirilecek. Her zaman böyle hareket edeceğim anlamına gelmez bu biliyorsun. Ben yerimi bilirim efendimiz. Yatağa girdi. Konuşmadan kitabı açtı, okumaya çalıştı. Biraz sonra karısının yumuşak kolunu boynunda hissetti. Döndü, ona sarıldı. O gece Turgut karısıyla bütün geçmiş alışkanlıklarını, bütün birlikte geçen yaşantılarının verdiği alışkanlıkları kullanarak sevişti. Ona artık verebileceğim bir şey kalmamış Oldrik. Alışkanlıklarımdan başka verebileceğim bir şey kalmamış ona. O ise bütün bu uzun sevişmeyi onu şimdiden özlemeye başlamam gibi bir duyguyla açıklıyor. Oysa Oldrik, içimde özlemini duyduğum uzak ülkemin soğukluğu beni başarısızlığa uğratabilirdi. Nermin için yeni bir durum. Üzerinde fazla durmamıştır. Belki biraz hissetmiştir. Bu son savaşımız olacak Oldrik. Sonu nasıl gelirse gelsin. Yorgun ordumuz son savaşını veriyor. Askerler yorgun ve isteksiz. Zafer ya da yenilgi onlar için aynı anlama geliyor artık. Artık savaşmak istemiyorlar. Bittiği zaman Nermin başarılı bir kumandan gibi gülümsüyordu. Turgut onu son defa öperek yavaşça arkasını döndü. Artık sarılarak yatamam Oldrik. Yüzü koyun yatarak ellerini çarşafa bastırdı. Eşyalarımız hazırlı Oldrik. Gidiyoruz. Uzun süreden beri ilk defa o gece rüya görmeden aralıksız uyudu. Belki de uyandığı zaman gördüğü rüyaları hatırlamadı. Hatırlamak istemedi. Belki de ilk defa uyandığı zaman kafasında tek düşünce olmasını istedi. Tek bir amaçla uyanmak istedi ilk defa. Kalkmak ve yola çıkmak. 18. Uyandık Oldrik. Kalktı, tıraş oldu, giyindi, radyoyu açtı. Bir banka onlara iyi günler diledi. Sana da iyi günler Sayın Banka. Kabusları geride bıraktık Oldrik. Doğan Güneş'le birlikte yola çıkacağız. Kahvaltı istemedi, bavulu hazırdı. Çocuklar uyuyordu. Onları kısa bir süre seyretti. Hafif bir sersemlik hissediyordu. Misafirlikte geçen bir gecenin sabahında duyulan şaşkınlık gibi. Eşyaya, duvarlara yabancı gözlerle baktı. Yapılacak işler çabuk bitiyor. Kendine iyi bak. Arabayı dikkatli kullan. Olur. Şehre erken varmak istiyorum. Hemen yola çıkmalıyım. Karısını öptü. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Fazla konuşmayınca her şey ne kadar çabuk bitiyor. Merdivenlerden indi. Kapıcı başıyla saygılarını sundu. Eğildi. Beyefendiye sokak kapısını açtı. Bavulu taşımak istedi. Turgut bırakmadı. Hayatı fazla karışık duruma getirmek gereksiz. Senin kapıyı açman yeter. Bu yardımın yüzünden aramızda faydasız sözler geçecek. Arabanın bagajını açtı. Kutunun yanına bavulu yerleştirdi. Filmlerdeki soğukkanlı banka soyguncuları gibi. Seyirciler kutunun içinde ne olduğunu biliyorlar, oyuncular bilmiyorlar. Bagajı kapadı. Artık bu kutunun götürülmesine kimse engel olamaz. Biraz sonra araba köşeyi dönecek, gözden kaybolacak, sahne değişecek. Hafif bir sonbahar rüzgarı kolonyalı yüzünü okşadı. Bir serinleme duydu. Pencereden kendisini seyreden karısına elini salladı. Anahtarı kilidin içinde yavaşça çevirerek otomobilin kapısını açtı. Bu işleri yapanlar göründükleri kadar soğukkanlı değildir Oldrik. Bütün hırsızlar sonunda kalpten ölüyorlarmış. Böyle görünmek de bir ustalıktır efendimiz. Teşekkür ederim Oldrik. Kontağı çevirdi, motoru çalıştırdı. Yanındaki pencereyi indirdi. Hafifçe dışarı sarkarak karısına tekrar el salladı. Soğukkanlılığınıza hayranım efendimiz. Tam 1 dakika 35 saniyemiz var Oldrik. 1 dakika sonra köşeye varmış olmalıyız. El frenini boşalttı. Debriyaja basarak arabayı vitese taktı. Artık arkamıza bakmaya lüzum yok Oldrik. Heyecanlanıyorum efendimiz. Hareket ediyoruz Oldrik. Ayağımı debriyajdan çekiyorum ve yavaşça gaza basıyorum. Yavaşça sokağa geçtiler, köşeyi döndüler. Belki şu anda arkamızdan su döküyorlardır. Arabayı hızlandırdı. Uğurlar olsun Oldrik. Uğurlar olsun efendimiz. Tanrı efendimizi korusun. Şehir yeni uyanıyordu. Kapıların önüne konulmuş çöp tenekelerini, sokakların ortalarına dökülmüş çöpleri geçtiler. Polisler kavşaklara henüz gelmemişti. Otomobiller büyük bir hürriyet havası içinde istedikleri yerden dönüyorlardı. Hava aydınlandığı halde bazı dalgın otobüsler ve sokak lambaları ışıklarını söndürmemişlerdi. Yerden hafif bir sis yükseliyordu. Etrafı maviye boyayan bu sisin içinde yer yer apartman kapılarının önünden girilen kapıcılar görünüyordu. Çöpçüler büyük bir toz bulutu içinde yerleri süpürüyorlardı. Ana caddelerden birine çıktılar. Bir taksi şoförü ağzı açık arabasının içinde uyuyordu. Geçerken hafifçe kornaya bastı. Uyan dostum. Küçük bir dükkanın önünde durdular. Sabaha kadar açık, sonra gene açık bir dükkan. Uykulu gözlerle onları süzen tezgahlardan sigara ve ufak tefek yiyecek bir şeyler aldılar. Anadolu'ya gidiyorum Oldrik. Selim'in doğduğu topraklara gidiyoruz. Taşralı derdim ona. Yiğidin harman olduğu yerden geldim derdi. Araba vapuru kuyruğuna girdiler. Dilenciler, satıcılar, arabanızı temizleyelim mi ağabeyler, biletinizi alalım mı amcalar çevrelerini sardı. Vakit daha erken. Tembel bir kuşatma. Her satıcıdan bir şey aldı. Yalnız arabanızın arkasına asarsanız sallanır durur maymundan almadı. Biletini aldırdı, dilencilere para verdi. Şöhreti çabuk yayıldı. Başka kalabalıklar sardı çevresini. Vapurun gelmesiyle kurtardılar yakalarını. Vapurdan indikten sonra bizi kimse tutamaz Oldrik. Kocaman otobüslerin arasından vapura girdiler. Bu kadar insan nasıl oluyor da aynı yere gitmek üzere anlaşıp bir araya geliyorlar, yola çıkıyorlar. Ne çabuk karar veriyorlar. Bizim karar vermemiz ne kadar uzun sürdü oysa. Bir iki kişi olsa neyse, yüzlerce, binlerce kişi nasıl şaşırmadan doğru otobüslere binip istedikleri yere gidiyorlar. Neden oraya değil de şuraya gidiyorlar? Anlaşılmaz bir düzen bu. Ben nereye gideceğimi bilemiyorum mesela. Herkes sizin gibi olsaydı, bu ülke şimdiye kadar kalkınmış olurdu efendimiz. Çok şeyler biliyorlar Olirik, çok farklı şeyler biliyorlar. Kimi pencerenin yanında oturmayı akıl ediyor, kimi ön tarafta yerim olsun diye diretiyor. Kimden ne zaman öğrendiler bu kadar bilgiyi? Bazısı sigara içiyor, öyle olur olmaz bir marka değil, kendi istediği sigaradan içiyor. Bazıları da yol uzundur diye bir sürü gazete, dergi alıyor otobüse binmeden önce. Gazete satanlar biliyorlar onların ne çeşit dergileri istediklerini. Hemen koltuklarının altındaki yığından kılıç çeker gibi çıkarıveriyorlar. Sen o dergilerin daha adını bile duymamışsın. Şöyle ikiye katlayıp uzatıyorlar bir anda. Zehirlenmeden sigara içmek için ağızlıklar, saymak için tesbihler satıyorlar, çakmağını dolduruyorlar, içine taş koyuyorlar. İhtiyaç sahipleri ve onlara ihtiyaçlarını temin için didinenler. Bu işler ne kadar uzak geliyor bize. Aralarındaki gizli bağı göremiyoruz. Sen tam bu adam elindeki eşyayı kime satar diye düşünmeye başlarken birden başka bir adam, beklenmedik bir adam elini kaldırıyor, ver bakalım bir tane diyor. Yağmurlu havalarda ayakkabı boyayıcıları vapura binmiyor. Herkes işini biliyor bizden başka. Ben bütün insanlara hayranım Ulrik. Bütün satıcılar biletçi yanlarından geçerken nasıl gülümsemek gerektiğini ve arkasından nasıl küfredileceğini biliyorlar. Biletçi de işini biliyor. Atarım sandığınızı denize bir daha görürsem diyor. Nasılsınız arkadaş? Bir sigara ister misiniz demiyor mesela. Benim yanımdan geçerken de saygılı bir tavır takınıyor. İçlerinden bir tanesi bile görevini şaşırsa kim bilir ne karışıklık çıkar. Vapur altüst olur. Hepimiz denize dökülürüz. Oysa hepimiz her şeyi çok iyi biliyoruz. Bizi artık kimse tutamaz Ulrik. Kirli ve güzel şehrimizden ayrılıyoruz. Yanımızdaki arabanın şoförü radyoyu açıyor, sabah bültenini dinliyor. Herkes olup bitenleri merak ediyor. Başbakan ne dedi? Vietnam'da durum nasıl? Bakalım De Gaulle gene ne yapacak? Kimse De Gaulle'u bizim gibi değerlendirmiyor. Onlar için etli canlı bir adam De Gaulle. Bizim için bir fıkranın sembolü. Bakalım bugün neler olacak? Yol ve hava durumu nasıl? 42. kilometrede toprak kayması varmış. Bizim yol üzerinde değil. Ferahlıyoruz. Üzülmeyin. Bizim için de sıkıntılı bir haber bulunabilir. Sonra hafif müzik başlıyor. Hemen kapatıyoruz. Hiçbir şeye gerektiğinden fazla önem vermemeli. Gerekeni öğrendik. Bu kadarı yeter bize. Hafif bir yağmur başladı. Radyo söylemişti zaten. Denizin rengi değişiyor. Ayrılırken denizi bu renk bırakmak istemiyorum Ulrik. Damlalar vapurun kenarına çarpıyor. Islak demir kadar içime sıkıntı veren bir şey yoktur. Vapuru ıslak bir demir yığını olarak hatırlamak istemiyorum. Denizi kül rengi bir sıvı olarak bırakmak istemiyorum. Sonra hep bu renkte hatırlarım diye korkuyorum. Çok üzünlü sözler söylüyorsunuz efendimiz. Yer yer bulutlu olacak demişti radyo. Belki bulutlu olmayan bir yer buluruz efendimiz. Şimdi evde ne yapıyorlar acaba? Günlük hayatlarını yaşıyorlar efendimiz. Bir sarsıntı. Yanaştık Ulrik. Maceramıza başlayabiliriz artık. Sarsıntılı parke bitti. Asfalt yola girdiler. Tilt lastikleri iyi yolculuklar diler. Yol boyunca reklamlarımız size arkadaşlık edecektir. Tepeler ve düzlükler boyunca en iyi yerlerde manzaranızı kesecektir. 500 metre ileride benzin istasyonumuz. Depomuzu dolduralım Ulrik. Benzin istasyonuna varmadan solda küçük bir toprak yol. Yolun başında tahta bir tabela. Çarpık bir yazıyla bir çiftliğe gittiğini yazıyor. Daha yolun başında insanın aklını çelmeye çalışıyorlar. Belki de dönenler içindir. Kim gider oraya acaba? Durup beklesek mi? Arabayı yolun kenarına yanaştırdı, durdu. Ağaçsız, sıkıcı bir yer. Otomobiller hızla geçip gidiyorlardı yanlarından. Hep merak ederdim Ulrik. Çok beklemek gerekecek efendimiz. Olur, yola girelim. Modern bir benzin istasyonu. Boyalı, küçük bir kadın gibi. Camlı odadan sakal uzamış kirli bir adam çıktı. Onu daha yenileyememişler. Necati Bey bu istasyonlarda çok para var diyor. Bütün mesele güvenilir bir adam bulmaktı. Sonra oturduğun yerden para kazan. Binayı şirket yapıyor. Benzini şirket getiriyor. Sakalı uzamış güvenilir bir adam yeter. Her gün tıraş olup temiz giyinenlerden çekinmeli. İnelim. Lastikleri kontrol etmek gibi bir iş yapalım. Yolda kalırız sonra. Tilt lastikleri kullansaydınız kalmazdınız. Elini alnına koymuş bir adam eğilerek düşünüyor. Lastiklerine üzülerek bakıyor. Tilt kullanmamış olmanın acısı içinde. Lastiklere birer tekme attı şoförler gibi. Bu reklamları nasıl yapıyorlar acaba? Al şu 50 lirayı diyorlar. Elini alnına koy. Üzgün bir ifadeyle lastiğe bak. Hangi lastiğe? Ahmet Efendi'nin indirdiği lastiğe. Lastik de patlamış rolü yapıyor bedava. Bir adam da fotoğraf makinesini bir sehpanın üstüne kurmuş büyük bir ciddiyetle ayarlıyor. Gülünç. Sonra lastiği şişirip arabaya binerek uzaklaşıyorlar. Ne kadar sıkıcı bir iş. İnsanlarımız eskiden ne mutluydu. Belki de bu istasyonda çektiler resmi. Sakalı uzamış adam övünerek uzatıyor gazeteyi arkadaşlarına. Bizim istasyonda çekildi diyor gururla. Bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Bir otobüs durağını geçtiler. İnsanlar kendi evlerinde ya da biraz daha iyi bir evde yaşamak için nerelere geliyorlar. Dağ başında otobüs bekliyorlar. Biraz uzak ama havası temiz. Çocuklar için katlanıyoruz. Bu temiz hava modası da yeni çıktı. Herkes temiz havaya koşuyor. Tabiata dönüş. Hilesiz süt içip taze yumurta yiyorlar ayrıca. Sizin şehirde aldığınızdan çok ucuz üstelik. Bir yerde durup kahvaltı edelim Ulrich. Hususi arabaların henüz çımartmadığı bir yer olsun. Yol kenarındaki bu evi daha önce görmüştüm. Adamı da. Dünyanın her yerinde bu insanlar, bu yerler birbirlerine benzerler. Sahi mi? Fransa'da da, İngiltere'de de böyle midir? O halde mesele yok, girelim. Fakat bizde erkeklerin kırıtmaya çalışarak hizmet etmesi bir garip oluyor. İyi terbiye edilmemiş sirk hayvanlarına benziyorlar. Efendimiz, milletimiz uşaklığa alışamıyor bir türlü. Yağmur dinmişti. Adama masanın üstünü sildirdi. Sandalyeye rahatça yaslandı. Kimse benim burada olduğumu bilmiyor. Hiç kimsenin benim hakkımda düşündükleri buraya ulaşamaz. Güneş çıkmalı ya da ben hava tahmin raporundan uzaklaşmalıyım. Raporu çıkarılmamış yerlere gitmeliyim. Düşünmeliyim. Düşüncemin bir yerinde kalkmak, onu yarıda bırakmak zorunda kalmamalıyım. Hayatımda ilk defa bir işi sonuna kadar götürmeliyim. Bundan sonra ne yapacağımı düşünmeden kahvaltı etmeliyim. Kalın kesilmiş ekmek dilimleri, süt, yumurta, peynir, bal. Kocaman çukur tabaklar içinde kaybolmuşlar. Buraya kahvaltı ettikten sonra oğlum bu yiyecekleri küçük tabaklar içinde getirmesini öğrenin diyen akıl hocaları gelmemiş daha. Küçük tabak kullanırsan sen de benim gibi zengin olursun. Benzin istasyonları gibi şık yerler yaptırırsın. Birden sevindi. İstediği gibi bir yerdeydi. Bu gidişle insanlarla tanışabilecekti. Onlarla konuşabilecekti. Kayınpederim gibi değil. Hayır, onun gibi konuşmam. İnsan bütün geçmişini, düşünme ve çağrışım alışkanlıklarını birkaç kilometrede atamıyor Ulrich. Bu kayınpederimi bilmezsin. Eski kuşağın absürt temsilcisidir. Yalnız kendisi bunu bilmez. Şimdi geride kaldı neyse. Daha da geride kalsın. En geride kalsın. Adamı çağırır sorardı. Bu sütü kendi neklerinizden mi alıyorsunuz? Günde ne kadar süt veriyorlar? Çalışmalı. Daha çok çalışmalı. Karın da çalışıyor mu? Çocuklar da çalışıyor mu? Herkes çalışmalı. Küçük tasarruflar yapmalı. Herkes işini büyütmeli. Geride kaldın işte. Çok geride. Evinizi büyütmelisiniz. Ahırı büyütmelisiniz. Bir de dokuma tezgahı almalısınız. Evini kendin yapmalısın. Ustaların başında durmalısın. Pencereyi şöyle yapmalısın. Kapıyı böyle yapmalısın. Oğlum Turgut, bu arazi ne kadardır? Ben ne bileyim moruk.